Ayrım 26, Doğudan Uzakta, Amin Maluf, Sayfa 320, 3. Bölüm. Nidal'i görmeyeli çeyrek yüzyıldan fazla olmuştu. Oysa ki o deyim yerindeyse gözlerini üzerimden hiç ayırmamıştı. Haberim olmadan beni gözlemlemiş, gözetlemiş, ölçüp biçmişti. Bu konuda onu suçlamalı mıyım diye düşünürken benden erken davrandı. Anfi'ye ilk gittiğimde niyetim dersin sonunda seninle konuşmaktı. Ağabeyime ne kadar yakın olduğunu biliyordum ve bana hemen kucak açacağından emindim. İğnelemelerine dostluk gösterileriyle karşılık vermek istemediğim için soğuk bir edayla ''Muhtemelen o gün gelseydin seni öyle karşılardım.'' dedim. Devam etti. ''Ama seni dinlerken kendi kendime şöyle dedim. Bu Arap, bir Arap olarak görülmeyi hiç mi hiç istemiyor? Niye gidip kucaklayayım ki onu?'' Bu kadarı fazlaydı. Ev sahibim her türlü sınırı aşmıştı. Ya ona derhal cevap vermeli ya da kalkıp gitmeliydim. Nidal'in çok duygulu bir havada konuşması kavga çıkarmamı engelliyordu. Hatta ağlayacak gibiydi. Sözleri artık soğuk bir alaycılığın ürünü değildi. Bunlar samimi sistemlerdi. Beceriksiz, patavatsız, haksız ama samimi sistemlerdi. O zaman ölüp gitmiş arkadaşımın kardeşine sanki kendi kardeşimmiş gibi davranmaya karar verdim. Sert konuşacaktım ama biraz babacan bir sertlik olacaktı bu. Öteki dünyaya inanıyorsak belki de Bilal bugün burada bizimle şu sofraya oturmuş, bizi gözlemliyor ve dinliyor olabilir. Söylediğin bazı şeyler hoşuna gitmiştir, bazıları da gitmemiştir. Ben sana cevap verirken de bazen beni onaylayacak, bazen de kaşlarını çatacak. Şu anda birlikte olmamızın sebebi olan o görünmez ve iyi niyetli tanık, bugün hayatta olsa neler düşünürdü bilmiyorum. Ama en azından bir şeyden kesinlikle eminim. Ne benim senin samimiyetinden ne de senin benimkinden kuşkulanmamızı hoş karşılardı. Bu duygusal girişi ardından sıralayacağım görüşlerimden ayırmak için bir an sustum. Bu fırsattan istifade karşımdakine bir bakıp onun yumuşadığını ve beni dinlemeye hazır olduğunu anladıktan sonra devam ettim. İki tarafta kusurlu demek mutlaka %50 %50 manasına gelmez. Esas şu manaya gelir. Niçin ötekilerin kazanıp bizim kaybettiğimizi anlamaya çalışalım? Bana diyorsun ki ülkelerimizi istila ettiler, işgal ettiler, bizi aşağıladılar. Aklıma gelen ilk soru şu, bunları yapmalarını niye engelleyemedik? Yoksa biz şiddet karşıtıyız da ondan mı? Hayır değiliz. O zaman nasıl oldu da bizi istila edip boyun eğdirip aşağılayabildiler? Bana diyeceksin ki çünkü biz zayıfız, bölünmüşüz, örgütsüzüz, teçhizatımız yetersiz. İyi de niye zayıfız? Niye batınınkiler kadar güçlü silahlar üretmekten aciziz? Sanayimiz niye geri? Sanayi devrimi niye bizde değil de Avrupa'da gerçekleşti? Niye biz az gelişmiş, zayıf ve bağımlı ülkeler olarak kaldık? Başkalarının suçu, başkalarının suçu diye hiç durmadan yineleyebiliriz. Ama her geç kendi eksiklerimizle, kendi kusurlarımızla, kendi sakatlıklarımızla yüzleşmemiz gerekecek. Er geç kendi yenilgimizle bizimki gibi bir medeniyetin uğradığı devasa tarihsel bozgunla yüzleşmemiz gerekecek. Farkına varmadan sesimi yükseltmiştim. İki genç derhal odaya girdi. Nidal'in birkaç adım gerisinde sırtlarını duvara dayayıp durdular. Nidal onların varlığını ancak benim gözlerim o yana kayınca fark etti. O zaman ev sahibim döndü onlara. Bir şey yok, tartışıyoruz, çıkabilirsiniz manasına gelen bir baş işareti yaptı, çıktılar. O zaman daha alçak sesle ve Fransızca devam ettim. Yenikler her zaman kendilerini masum kurbanlar olarak göstermek eğilimindedirler. Ama bu gerçeğe tam uymaz. Hiç de masum değildirler. Yenildikleri için suçludurlar. Kendi halklarına, kendi medeniyetlerine karşı suçludurlar. Sadece yöneticilerden değil, benden, senden, hepimizden bahsediyorum. Bugün tarihin mağluplarıysak, hem kendi gözümüzde hem de tüm dünyanın gözünde aşağılanmış durumdaysak, bu sadece başkalarının değil, öncelikle bizim suçumuzdur. 60 saniye içinde İslam'ın suçudur diyeceksin. Hayır Nidal, öyle demeyecektim. Din konunun bir unsuru sadece. Bence din sorun da değil, çözüm de. Ama içini rahatlatmamı da bekleme. Etrafımızda olup bitenler beni rahatsız ediyor. Tepeden tırnağa örtünmüş tüm o kadınları, sarıklı şahsiyetlerin devasa fotoğraflarını ve şu sakal ormanını seyretmek hoş mu sanıyorsun? Sakallarımı seni niye ilgilendiriyor? Kalbindeki beni ilgilendirmez. Dışındaki ise üçüncü şahıslara yönelik kamusal bir beyandır. Dolayısıyla beni ilgilendirir. Onaylama hakkına da onaylamama hakkına da sahibim. Bunun beni rahatlatması ne kadar hakkımsa rahatsızlık duymak da o kadar hakkım. Ama sözü senin sakalınla noktalamak niyetinde değilim. Sadece istisnasız her konuda konuşma hakkımı saklı tuttuğumu, seni de aynı şekilde davranmaya teşvik ettiğimi söylemek istemiştim. Nidal beni dinlerken elini içgüdüsel olarak sakalına götürdü. Sanki bağlılığını tazelemek istermiş gibi sıvazlamaya başladı. Zaten onunki gerçek bir sakal sayılmazdı. Sanki 10 gün boyunca tıraş olmayı unutmuş gibiydi. 16 yaşında seni tanıdığımda da bir parça sakalın, daha doğrusu ayva tüyün vardı. Bu hatırlatma karşısında gülümsedi, devam ettim. Ama kızıl yıldızlı bir çeberen de vardı. Onu takan tek kişi ben değildim. Bugün de bu gür sakalla dolaşan sadece sen değilsin. Hep günün modasını gözü kapalı takip ettiğimi mi söylemek istiyorsun? Seni suçlamıyorum, hepimiz böyleyiz. Almanların Zeitgeist, çağın ruhu dedikleri şey var. Hepimiz şu veya bu biçimde ona uyuyoruz. Bunda utanılacak veya gurur duyulacak bir şey yok. Toplumlar böyle işler. Nidal belli belirsiz alaycı bir tonla, "Profesör konuşuyor," yorumunu yaptı. "Evet haklısın, tarihçi konuşuyor. İnsanlar her çağda kendi düşüncelerinin sonucu olduğuna inandıkları görüşleri dile getirir ve duruşlar benimser. Halbuki bunlar aslında çağın ruhundan kaynaklanır. Bu tam anlamıyla bir kader sayılmaz. İstersen önünde kolay durulamayacak aşırı güçlü bir rüzgar diyelim." "Ben de bu rüzgarın önünde bir fırıldak gibi döndüm, öyle mi?" Gülümsedim. "Sana karşı terbiyesizlik ediyormuş gibi göstermeye çalışıyorsun beni. Halbuki sadece yaygın bir hadiseyi tarif etmeye çalışıyorum. Bugün İslamcı olman nasıl normalse, 70'li yılların başında da guaveracı olman normaldi. İki tavır arasında belirli bir süreklilik var." "Neymiş o?" "Kendini hala devrimci olarak görüyorsun." "Halbuki senin gözünde artık değilim." Devrim mana değiştirdi desek daha doğru. Devrim fikri uzun süre sadece ilericilerin alanıydı. Bir gün geldi muhafazakarlar tarafından ele geçirildi. Bu sorun üzerine çalışan bir meslektaşım var. Zaman zaman birlikte yemek yiyip tartışıyoruz. O bu hadiseye ters yüz olma diyor. Bu konuda bir kitap hazırlıyor. Başlığını da ters yüz olma yüzyılı koymayı düşünüyor.
Çünkü bu belirli bir yıla mı bağlı?
Onun tezi bu. 78 yazı ile 79 ilkbahar arasında dünyadaki olayların büyük bir hızla alt üst olduğunu düşünüyor. O yıl İran'da toplumsal açıdan muhafazakar bir İslami devrim yaşanıyor. Batı'da bir başka muhafazakar devrim başlıyor. Başını İngiltere'de Margaret Thatcher çekiyor. Ronald Reagan tarafından ABD'ye de yayılıyor. O yıl Deng Xiaoping Çin'de sosyalizmden uzaklaşıp kayda değer bir ekonomik kalkınma ile sonuçlanacak yeni bir Çin devrimi başlatıyor. Roma'da yeni bir papa seçiliyor. Onun da kendi tarzı içinde muhafazakar olduğu kadar devrimci olduğu da ortaya çıkacak. Meslektaşım aynı döneme ait ve hepsi de zihniyetleri kalıcı olarak etkilemiş, bir sarsıntının yaşandığını kanıtlayan düzinelerce olayı bir araya getirdi. Sağ sürekli zafer kazandı. Sol ise kazandıklarını korumaktan başka bir şeyle ilgilenmez oldu. Ben de bütün bunları düşünerek sana,
kendimi devrimci olarak görmeye devam ettiğimi ama sakalı değiştirdiğimi söyledin değil mi?
Evet, biraz öyle.
Halbuki senin gözünde daha çok bir numaralı gericiye dönüştüm değil mi?
Ben tam böyle ifade etmezdim ama evet, aşağı yukarı böyle düşünüyorum. Sabırsızlık ifade eden gülümsemesiyle
en azından açık sözlüsün dedikten sonra ekledi. Bizim tartışmamız 100 yıl sürer.
Önemli değil, cennette devam ederiz.
Aynı cennette buluşursak. Birden çok mu cennet var yani? Yoksa orada da milletlere ve dinlere göre bölünecek miyiz? En küçük bir fikrim yok. Bu problemi Bizanslı arkadaşlarına açmalısın. Kendiniz böyle diyordunuz değil mi?
Evet, aynen öyle. Bizanslılar kulübü. Ama niye siz diyorsun ki? Sen de bizim toplantılara katılmıştın.
Çok az, bir iki kere ağabeyimle birlikte.
Ağabeyinle, evet, onu sık sık düşünüyorum. Bu cümle ağzımdan çıktığı anda bana ait olmayan bir rolü gasp ettiğim hissine kapıldım. Ben ancak ömrünün sonuna doğru Bilal'in yakın arkadaşı olmuştum. O yüzden özür diler gibi ekledim. Sen benden bin kez fazla düşünmüşsündür.
Ağabeyinin adını her andığımda olduğu gibi Nida sustu, dalgınlaştı. Gazozundan son yudumunu aldı, sonra bakışları pencereye ve ilerilere kaydı. Beni de yanında barikata götüreceğine söz vermişti. Annemiz bağırmaya başladı. Benim çok genç olduğumu, ders çalışmam gerektiğini söylüyordu. Bilal yanımdan ayrılmayacağını, beni hedef almayacağım bir mevziye yerleştireceğini, döndüğümüzde derslerime yardım edeceğini söyleyerek annemi ikna etmeye uğraştı. Ama annem hiçbir şey dinlemiyordu. İkiniz birden olmaz, ikiniz birden olmaz diyordu. Sanki neler olacağını hissetmişti. O zaman Bilal kulağıma beni bir dahaki sefere götüreceğini fısıldadı. Gitti. Bir saat sonra gelip kapıyı çaldılar ve yaralandığını haber verdiler. Bu sahneyi aklımdan binlerce kez geçirdim. Farklı cereyan etse nasıl olurdu diye düşündüm. Ağabeyimle gitmekten vazgeçseydi veya birlikte gitseydik ve ben onu bir binanın girişine saklanmaya zorlasaydım ya da aynı bomba ikimizi birden biçseydi. Rüyamda kim bilir kaç kez benim şehit olduğumu, kefenlendiğimi, annemin ve kız kardeşlerimin ağladıklarını, Bilal'in son ana kadar elimi tutarak yanımda durduğunu ve ben onun cenazesine nasıl ağlamışsam öyle hıçkırıklara boğulduğunu gördüm. Ve her uyandığımda bunun aldatıcı bir rüya olduğunu, ağabeyimin hala mezarında yattığını, benim de dışarıda yaşayanların ortasında mutsuz bir yaşam sürdüğümü görüp hayal kırıklığına uğradım.
O konuşurken birkaç dakika önce odaya giren iki kişi yeniden gelip bizi lokantanın büyük salonundan ayıran bezin iki yanında durdular. Halbuki bu defa konuşan Nidal'di ve alçak sesle konuşuyordu. Militanları endişelendirecek bir şey yoktu. Bakışlarım onlara doğru kaydı ve bir kez daha ev sahibimin gözleri de benimkileri izledi. Nidal'in derhal ayağa kalktığını gördüm. Aynı anda da siyah sarıklı birisi içeri girdi. Nidal ona saygıyla selam verdi. Bizi üstün körü tanıştırdı, sonra da yeni gelene yer gösterdi. Konuşacakları olduğu belliydi. Ben de usulen zaten gitmek üzere olduğumu söyleyerek vakit geçirmeden yanlarından ayrıldım. Söylediğim tabii ki doğru değildi. En az bir saat daha kalırdım. Onun ve benim birbirimize söyleyeceklerimiz bitmemişti. Bilal'in kardeşinden, lokantasından, mahallesinden, arkadaşlarından ayrılırken bir rahatsızlık hissine kapılmıştım. Ama onu yeniden gördüğüme memnundum. Bizi ayıran onca şeyin yanında birbirimize bağlayan tek olgu ölünün anısıydı. Zayıf bir bağ mıydı bu? Kuşkusuz. Ayrılıklarımızı azaltmaya yetmezdi ama o bağı koparacak adım benden gelmeyecekti. Semi haklı tabii, Nidal değişmiş. Bu başkalaşım benim zevkime pek uygun olmasa da kişi ve özellikle de tarihçi olarak onu anlıyorum. Örneğin ona ağabeyinin zamanında ne Allah'a ne de şeytana inandığımı, bu bakımdan da oldukça tuhaf bir şehit olduğunu hatırlatmaktan kaçındım. Bilal'in anısının binbir sözel tedbir almadan adım atmaman gereken kutsal bir mabet olduğunu hissettim. Alay veya yergiyi andıracak her şey terbiyesizlik, hakaret ve neredeyse küfür diye algılanabilirdi. Ben de bundan uzak durmayı uygun buldum. Ülkeye döndüğümden beri hesaplaşmaya değil, bağları yeniden örmeye gayret ediyorum. Zaten ne hesabı söz konusu olacak ki? 16 yaşındaki fikirlerini 40 yaşında değiştirmiş diye Nidal'i suçlayabilir miyim? O değişti, ben değiştim, ülke değişti, dünyamız da aynı değil. Dünün öncüleri geriye itildi ve artçı kuvvetleri en ön saflara kadar ilerledi. Buna hayıflanmaya devam edebilirim ama artık şaşıramam.
ne de bu yüzden Bilal'in kardeşini suçlayabilirim. O çağının nabzına uygun davranıyor, vakitsiz yürürlükten kalkmış başka bir çağa ait olan benim. Ama iyimserliğimle ne kadar alay edilirse edilsin, benim haklı olduğumu ve insanlığın yolunu şaşırdığına inanıyorum.
4. Bölüm. Adam öğle yemeğinin ve hararetli tartışmanın ayrıntılı bir özetini anlattıktan sonra Semiramis kuşkuyla "Onu yine de davet ettin mi?" diye sordu. Usulüne uygun bir davet olmadı ama ne demek istediğim belliydi. Herhalde onunla buluşmak istememin nedeni sonucuna göre davete dahil edeceğim veya etmeyeceğim bir sınavdan geçirmek değildi. Ona bu sabah ettiğim telefon daveti içeriyordu zaten. Ondan ayrılırken elini sıkıp yemek için teşekkürler ama üzgünüm bizimkilerin arasına katılamayacaksın. Ölçütlere uymuyorsun diyecek halim yoktu herhalde.
Yani onu Pentagon için çalışan Albert ile Yahudi olan ve en az 10 kez İsrail'e gitmiş Naim ile bir araya getireceksin öyle mi?
Adam omuz silkti. Hepsi yetişkin dünyayı dolaşıp duruyorlar. Bugüne kadar Nidal gibi düşünen insanlarla hiç karşılaşmamışlarsa bu fırsatı bulmuş olurlar. Çocuk zeki, akılcı, samimi görünüyor ve düşündüğünü ifade etmeyi biliyor.
Peki şampanya içmeyecek miyiz?
Tabii ki içeceğiz. Şişeler kovalarında duracak. İsteyen kadehine koyacak, istemeyen almayacak.
Ya şişeleri kaldırmamızı şart koşarsa?
Başkaları adına onun karar veremeyeceğini söylerim. Öğle yemeğinde zaten söyledim. Hiç duraksamadan bir daha söylerim. Bizimle kalırsa ne âlâ, giderse ne yapalım? Başka soru var mı şato sahibem?
Semiramis sözde korkmuş bir havayla, "Hayır profesör, hiçbir sorun yok." diye cevap verdi. Her şeye bir cevabım var gibi ama ben yine de kuşkularımı koruyorum. Eski arkadaşlarını çeyrek yüzyıldır hiçbir şey yaşanmamış gibi bir araya getirebileceğini mi düşünüyorsun? Umarım yanılmıyorsundur.
Umutsuzlukta haklı çıkacağımıza umutla yanılalım.
Bu özdeği sana mı ait?
Bir yaşam kuralı değil, sadece bir dürüstlük şartı. Hiçbir zaman barış gelmez, insanlar asla bir arada yaşayamaz deyip kollarını kavuşturup, bıyık altından gülerek felaketi beklemek, tufan gelip çattığında da ben söylemiştim, biliyordum demek çok kolaycı bir yaklaşım. Dünyanın bu kısmında felaket tellallığı yapan, geleceğin kendisini aklı çıkaracağından aşağı yukarı emin olabilir. Önümüzdeki 10 yıl içinde bir savaş çıkacak kehanetinde bulun. Hayat seni yalanlamaz. Şununla şu birbirlerini öldürecek de büyük ihtimalle bunu yapacaklardır. Risk almak istiyorsan kehanetlerin tam zıt yönde olmalı. Ben bugün kendi küçük ölçeğimde sadece eski arkadaşları bir araya getirmek, kibar ve üretici bir sohbet ortamı oluşturabilmek amacındayım. Bu da mı fazla?
Arkadaşı ona keyifle, sevgiyle uzun uzun baktı. Sonra sanki karşısında 16 yaşında bir çocuk varmış gibi eliyle alnını okşadı ve anaç bir sesle konuştu.
Evet sevgilim, fazla. Ama cesaretin kırılmasın. Bu öfkeli havan hoşuma gidiyor.
Adam arada sallandı. Bu anaçlığa karşı isyan etmek yoksa ciddi bir tartışma başlatmayı mı denemek gerektiğini kestiremedi.
Yüzünü okşayan eli tutup uzaklaştırmak istedi. Ama bırakacağına kendi elinde sıkıca tutmaya devam etti. O vaziyette donup kaldılar ve hiçbir şey söylemediler. Kenetlenmiş ellerinden bir kucaklaşma arzusu doğmaya başlamıştı. Ama gözlerini birbirlerinden kaçırıyorlar. Her biri bu baştan çıkma isteğine son verecek sağduyulu sözler karşısındakinin ağzından ne zaman dökülecek diye bekliyordu. Kısa süre sonra uzaklaşmak zorunda kalacaklarından emin olmak, bu yakınlaşma anını bir masumiyet duygusuyla yaşamalarını sağlıyordu. Her ikisi de görülmez çizginin aşılmayacağını bilmiyor muydu? Bütün mesele o çizgiye fazla hızlı varmamaktı. Bütün mesele bedenlerinin arasına sonsuz bir yavaşlık girmesiydi. Semiramis adamın odasına akşama doğru Bilal'in kardeşiyle yaptığı görüşmenin izlenimlerini dinlemeye gelmişti. Adamı masasında hızlı hızlı not alırken bulmuştu. Yazmayı bırakmış, Semiramis'e oturması için yer göstermiş ama kadın kapıya sırtını yaslayıp ayakta durmayı tercih etmişti. Daha sonra konuşmanın harareti içinde adam ayağa kalkıp birkaç adım atmış ve Semiramis'in burnunun dibine kadar sokulmuştu. Kucaklaşma böyle başlamıştı. Gözleri kapalı, elleri kenetlenmiş, yan yana ne kadar durdular. Bir an geldi, dudaklar birbirine sürtündü, sonra ayrıldı. İkisinden hangisi başı çekip durma zamanının geldiğini, sözlerini tutmaları gerektiğini diğerine söyleyecekti. İkinci kaçamak öpücüğü, o kadar kısa olmayan üçüncüsü, sonra uzayıp giden dördüncüsü izledi. Bedenler birbirine yapıştı. Semiramis'in boşta kalan eli ışığı kapatmak için düğmeye uzandı. Ancak birlikte yatağa düşerlerken ziyaretçi kadın arkadaşının kulağına ''Bana yardım edeceğine söz vermiştin'' diye mırıldandı. Erkek ise tüm yoldan çıkmışlığı içinde verecek bir cevap bulamadı. Adam bir süre sonra not defterine ''Gözlerimi açtığımda Semi yanımda değildi'' diye yazacaktı. Başucu lambamı yakıp saatime baktım. Daha akşam 7 olmamıştı. Belden yukarım çıplak, zihnim huzursuz bir halde yatakta oturdum. Bu başımıza gelecekti. Serbestçe sunulan meyveyi dişledikten sonra şimdi de yasak meyveyi arzuluyorduk. Gösterilen rıza ile birbirimizi sevdikten sonra şimdi de itaatsizlik içinde seviyorduk. Yani Semi ile ilişkim açıldığı anda ne zaman kapanacağı programlanmış bir parantez olmaktan çıkmış mıydı artık? Hayır, hala öyle. Ne benim zihnimde ne de onunkinde bir parantezden başka bir şey olamaz. Ama bir ilişki soylu kalmak için tüm seyrini tamamlamalıdır. Sadece yetişkinlik çağını değil, karışık bir sırayla bile olsa çocukluk ve ergenliğini de yaşamalıdır. Kendine özgü simyayı, kendi akıl ve akıl dışılık, coşku ve ilgisizlik, heyecan ve mizah, yakınlık ve uzaklık, söz ve ten karışımında bulmak zorundadır. Sevgililer için bütün mesele ilişkilerinin anısını birlikte çıkılmış bir yolculuk gibi korumayı becerebilmektir. Yolculuklarda bize yol arkadaşı olan yabancılarla kalıcı dostluklar kurma fırsatını sık sık sunmaz mı? Aşk maceralarından da benzer bir zihin açıklığıyla çıkabilmek gerekir. Sevgililerin tanışmalarının her yıl dönümünde olayı kutlamak ve paylaşılmış anıları hatırlamak üzere buluşmalarını önerecek kadar ileri gitmeyeceğim. Ama bu yolculuk hakkındaki sevgi dolu anıları tüm yaşamları boyunca koruyabilmek adına ayrılık acısını aşmaya gayret etmeleri gerekir. Bu yolculuk kelimesi doğduğum toprağa döndüğümden beri içinde bulunduğum duruma da tıpatıp uyuyor. Semi ile birlikte bir aşk yolculuğundayım. Gerçeği söylemek gerekirse mekandan çok zamanda bir yolculuk bu. Görünüşe bakılırsa gençliğimin ülkesiyle bağlarımı yeniden kurmaya gelmiştim. Ama ülkeye bakmıyorum bile, sadece gençliğimin izlerini sürüyorum. Önceki yaşamımda tanımadığım şeylere ve kişilere karşı ilgisiz kalıyorum. Hiçbir şey öğrenmek, hiçbir şeyi yeniden öğrenmek, keşfetmek istemiyorum. Sadece bana zaten aşina olanları yeniden bulmakla ilgileniyorum. Evet, kalıntılar, izler, arta kalan şeyler arıyorum. Yeni olan her şey rüyamda istemediğim davetsiz bir konuk, belleğime bir hakaret ve bir saldırı gibi görünüyor. Bütün bunlarla övünmüyorum, hatta bunun bir kusur olduğunu bile kabul etmeye hazırım. Ama ben bu yolculuğu ilk gününden beri böyle yaşıyorum. Tanıdık bildik her şeyi renkli görüyorum, geri kalan her şey soluk gri. Bu nedenle bu yolculuk sürdükçe benim gözümde hiçbir kadın Semi'den daha arzulanır olamaz. Ama Paris'e döner dönmez birden bana çok uzakta kalmış gibi geleceğinden eminim. O zaman Dolores hayatımda çok öne çıkacak. Halbuki burada onu düşünebilmek için fazladan gayret sarf etmek zorunda kalıyorum. 26. ayrımın sonu. Sayfa 332.